Ayrım 29, Öfkeli Yıllar, Altan Öymen, sayfa 388. Şipşakçının fotoğrafı. Fakültedeki arkadaş çevremiz açısından öyle bir sıkıntımız yoktu. Onlar gelişmenin başlangıcından itibaren o işin nereye varacağını anlamışlardı. Bunu yüzümüze vurmuyorlardı ama doğal karşılıyorlardı. Herhangi bir etkinliğe birimizi çağırırlarsa aynı anda ötekini de çağırıyorlardı. Bu durumda bizim beraberliğimizin Aysel'in aile çevresinden gizli ve fark edildiği takdirde illegal sayılacak bir ilişki olsa bile fakülte çevremizde legaldi. Fakültede ve fakülteli arkadaşlarımızın gittiği yerlerde kendimizi rahat hissediyorduk. Ankara'nın ana caddelerinde özellikle de Kızılay ve Bakanlıklar civarındayken etrafa fazla görünmemek için dikkatli davranmaya çalışıyorduk. Ancak o dikkat her zaman işe yaramıyordu. Bir keresinde görünmek bir yana, görüntülenmekten bile kendimizi koruyamadık. Bu bölümün başındaki fotoğraf o halimizi yansıtıyor. O zamanlar adettendi, bazı fotoğrafhaneler şipçakçı diye nitelenen elemanlarını işlek yerlere gönderirlerdi. Onlar da hatıra fotoğrafı çektirmeye müsait buldukları kişi veya grupları görüntülerlerdi. Bunun için izin istemek gibi bir alışkanlıkları yoktu. Bizi de bir gün Ulus'ta Bankalar Caddesi'nde yürürken bir şipşakçı görmüş, hatıra fotoğrafı çektirmeye müsait bulmuş, makinesini ayarlamış, deklanşöre basmış. Ben bunu o sırada fark etmişim ama herhalde ne yapacağımı kestirememişim. Fotoğrafta görülüyor, suçüstü yakalanmış gibi başımı önüme eğip Aysel'e ciddi bir şey söylüyormuş gibi görünmeye çalışmışım. Hatırladığım şu, şipşakçı çocuk fotoğrafı çektikten sonra cebinden bir kart çıkarıp bana uzattı. Bugün gidip ısmarlayın gibi bir şeyler söyledi. Yaptığı işten memnundu. Benim de memnun olduğumu sanıyordu. Artık yapacak bir şey yoktu. Kartı aldım, peki dedim. Fotoğrafçı Anafartalar Caddesi'nin üstündeydi. Gittim fotoğrafı filmiyle beraber ısmarladım. İki gün sonrasına gün verdiler, gittim aldım. Şimdi düşünüyorum da, iyi ki şipşakçı bu fotoğrafı çekmiş. O gün bundan canımız sıkılmıştı ama sonradan işe yaradı. O sıralarda ana caddelerdeki halimizi gösteren başka bir fotoğrafımız yok. Bu oralardaki gizli yürüyüşlerimizin gerçek ve tek hatıra fotoğrafı oldu. Amerika ve Rusya. Aysel'le bizim aramızda 1953 yılında yarı gizlilik halindeki bu gelişmeler devam ederken dünyadaki diğer olaylar da devam ediyordu. Yani bize o sırada diğer olaylar gibi gelen olaylar. Amerika'da 1952'nin 4 Kasım'ındaki seçimi kazanan Dwight David Eisenhower 20 Ocak'ta yemin ederek Beyaz Saray'a yerleşmişti. Kasım'dan o güne kadarki 3 aya yakın süreyle başkanlık yetkileri devam eden ama gidici olduğu için artık siyaset deyimiyle topal ördek sayılan Başkan Harry S. Truman evine çekilmişti. Eisenhower 20 yıldan beri Beyaz Saray'a gelen ilk cumhuriyetçi başkandı. Amerika'daki cumhuriyetçiler malum daha muhafazakardır. Soğuk savaş şartları içinde daha sert politikalardan yanaydılar. Başkanlık koltuğundaki değişiklik yorumlanırken cumhuriyetçilerin daha sert olmasının yanında Eisenhower'ın askerlikten geldiği de hatırlanıyordu. Askerlikle mesleklerin en serti, onun döneminde bloklar arasındaki ilişkiler daha da gerginleşmez mi? Bu soru sadece Amerika'da değil dünyanın batı ve doğu blokuna yakın olsun veya ortada olsun başka yerlerinde de soruluyordu. Eisenhower'ın kadrosunun yapısı da bu soruya evet gerginleşir cevabını vermeyi kolaylaştırıyordu. Başkan yardımcısı Richard Nixon, sonra başkan da olacak ama Watergate skandalının soruşturulması sırasında başkanlıktan ayrılmak zorunda kalacaktı, kongrede şahinliğiyle tanınıyordu. Sonradan McCarthy Komitesi diye anılmaya başlayan Amerikan Karşıtı Hareketlerle Mücadele Komitesi'nin daha önceki üyelerinden biriydi. Dışişleri Bakanı John Foster Dulles da barışın yolu savaşa hazır olmaktan geçer tezine dayanarak Sovyetler Birliği etrafında oluşturulmak istenen antikomünist çemberin çok güçlü olmasını hedefliyordu. Ünlü cadı avcısı Senatör McCarthy seçim kampanyası sırasında Eisenhower'ın yakınında tuttuğu politikacılar arasındaydı. Cumhuriyetçiler arasında Eisenhower'ın etrafında yer alan daha birçok şahin vardı. Ve cumhuriyetçiler artık senatoda da temsilciler meclisinde de tam çoğunluktaydı. Bütün bunlar bir araya gelince Washington ile Moskova'dan yönetilen iki kutuplu soğuk savaşın daha da keskinleşeceği tahmin ediliyordu. Bir tarafta asker kökenli ve etrafı militan antikomünistlerle dolu Eisenhower, öteki tarafta ihtilalci kökenli, etrafı militan komünistlerle dolu Stalin. Bunların bir araya gelip barış yolunda adımlar atmaları kolay mıydı? Dünyada bu yorumlar yapılırken sürpriz bir gelişme oldu, Stalin öldü. Stalin'in ölümü. Gün 1953 yılının Mart ayının 5'iydi. Dünyanın bütün radyoları yayınlarını keserek Moskova'dan yapılan resmi açıklamayı yayınladılar. Açıklama şöyleydi. Lenin'in mücadele yoldaşı ve onun davasını büyük bir iştenlikle devam ettiren halefi, Sovyetler Birliği Komünist Partisi'nin ve halkının bilge lideri ve öğretmeni Yosif Vissarionovich Stalin'in kalbi durmuştur. Bu açıklama Sovyetler Birliği radyolarında her yarım saatte bir yayınlanmaya başladı. Açıklamadan sonra matem müziği ve Sovyetler Birliği Milli Marşı çalınıyordu. Batı ülkelerinin radyolarında Moskova kaynaklı gayri resmi haberler de vardı. Bunlara göre Stalin 3 gün önce kamuoyuna açıklanmayan bir kalp krizi geçirmişti. Bütün gayretlere rağmen kurtarılamamıştı. Stalin 1879 doğumluydu. Yani öldüğünde 73 yaşındaydı. Gürcü asıllıydı. Gürcistan'ın Gori şehrinde bir ayakkabıcının oğlu olarak doğmuştu. Papaz olsun diye gönderildiği okuldan ayrılıp ihtilalci hareketlere katılmıştı. Parti içindeki görevlerinde kısa zamanda ilerlemiş, politbüro üyeliğine kadar yükselmişti. 1917 ihtilalinden sonra milliyetler meselesinden sorumlu halk komiseri olmuştu. 1922'de de genel sekreterliğe getirilmişti. Lenin'in ölümünden sonraki liderlik mücadelelerini kazanan o olmuştu. 1927'de artık partinin ve devletin tüm yetkilere sahip olan en üst yöneticisi haline gelmişti. Yönetimi zamanında ülkesinde ağır sanayiyi geliştirmeye büyük önem vermişti. Tarımda da zorunlu bir kolektifleştirme planı gerçekleştirmişti. İkinci Dünya Savaşı öncesinde ve sonrasında uyguladığı dış politika ve aldığı askeri tedbirlerle ülkesini işgalden kurtarmakla kalmamış, Sovyetler Birliği'nin sınırlarını, Birinci Dünya Savaşı sonrasındaki kayıplarını telafi edecek ve bunun ötesine de geçecek şekilde genişletmeyi başarmıştı. Ayrıca o sınırların etrafındaki ülkeleri de hem kendisinin askeri müttefiki hem de ekonomik bölgesi haline getirmişti. Bu başarılarıyla ülkesinin resmi literatüründe halkını işgalden kurtaran ve ülkesine tarihteki büyüklüğünü yeniden kazandıran bir kahraman olarak anılıyordu. Sovyetler Birliği dışındaki komünist ülkelerin bir kısmında da Stalin komünizmin güçlenmesini ve yayılmasını sağlayan evrensel bir lider olarak görülüyor ve gösteriliyordu. Fakat bu durum bazı ülkelerdeki komünist gruplar arasında tartışılıyordu. Stalin'in eleştirilecek tarafları da çoktu. Yönetimi sırasında kendi ülkesinde halkının bir kısmına karşı çok gaddar davrandığı, İkinci Dünya Savaşı'nda da başka ülkelerde Katyn katliamı gibi facialara neden olduğu hatırlatılıyordu. 1936-1938 yıllarındaki muhaliflerine ve veya muhalif olmaları ihtimali bulunanlara karşı açtırdığı davalar ünlüydü. Batılı yorumcular bunların siyasi birer temizleme hareketi olduğunu belirtiyorlardı. O yıllarda ülkenin her tarafında rejime karşı oldukları iddiasıyla tutuklanan ve temizlenenlerin sayısının yüz binlere ulaştığını tahmin ediyorlardı. Bu bizim ülkemizde benim solcu arkadaşlarım arasında da klasik bir tartışma konusuydu. Komünizme teorik olarak yatkın olup da ama komünizmin tepesinde Stalin var diye bundan cayanlar az değildi. Şimdi onun ölümünden sonra ne olacaktı? Yerine kim gelecekti? Sovyetler Birliği içinde ve dışında nasıl politika izleyecekti? 5 Mart 1953 gününden itibaren dünyanın her tarafında bazılarının ülkesel açıdan, bazılarının ideolojik açıdan, bazılarının da kişisel açıdan merak ettiği konuların başında Sovyetler Birliği yönetimiyle ilgili sorular geliyordu. Moskova'dan daha sonra yapılan açıklamalarda önce cenaze töreniyle ilgili bilgiler verildi ve törenin uygulanması başladı. Stalin'in naaşı Moskova'da Sovyet Sendikalar Evi'nin büyük salonundaki katafalka konuldu. Yüz binlerce kişi sıraya girerek katafalkın önünden geçmeye başladı. Cenaze 9 Mart günü oradan alınıp Kızıl Meydan'daki Lenin mozolesinde ayrılan yere konuldu. O sırada da Sovyetler Birliği Komünist Partisi'nin Merkez Komitesi'nde yeni yönetimin şekli konuşuldu. Bunun tek kişilik bir yönetim değil, yetkileri paylaşan bir ortak yönetim olması kararlaştırıldı. Ortak yönetim içinde şunlar belirlendi. Merkez Komitesi Sekreterliğine Nikita Kuruşçev, Başbakanlığa George Malenkov getirildi. Dört başbakan yardımcısından biri Sovyet Gizli Servisi'nin yöneticiliğini de yapmış olan ve aynı zamanda İçişleri Bakanlığı'nı da üstlenen Beria'ydı. Biri Sovyetler Birliği'nin savaş sırasındaki ve daha sonraki Dışişleri Bakanı Molotov'du. Başbakan yardımcılığının yanında o görevi de yürütecekti. Üçüncüsü aynı zamanda Savunma Bakanlığı yapacak olan General Bulganin, dördüncüsü de daha çok parti işleriyle meşgul olan Kaganovic'ti. Peki bunların içinde kim en kuvvetli sayılabilirdi? Tabloya göre henüz kimse o durumda değildi. Hepsi kıdemli partililerdi. O zamana kadarki çalışmaları sırasında edindikleri çevreler dolayısıyla her birinin belirli bir gücü vardı. Ama aralarında gene bir güç savaşı başlayabilirdi. 9 Mart'taki cenaze törenindeki konuşmayı Başbakan Malenkov yaptı. Bu yönetimdeki en öndeki ismin o olabileceği yolunda yorumlara neden oldu. Ama Merkez Komitesi Sekreteri Kuruşçev ile Başbakan Yardımcısı ve Milli Savunma Bakanı Bulgani'nin de ondan daha geride olmadığını gösteren başka işaretler vardı. Ancak ihtimallerden hangisinin daha güçlü olduğunu önceden kestirmek mümkün değildi. Beria'nın sonu. Bilmecenin çözülmesi 4 ay sonra başlayacaktı. 10 Temmuz 1953 günü Komünist Partisi Merkez Komitesi'nin TASS ajansı aracılığıyla yayımladığı bildiride özetle şöyle deniliyordu. Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Lavrenti Beria'nın tüm görevlerine son verilmiştir. Sebebi kendisinin parti ve devlet düşmanı hareketlerde bulunduğunu saptanmış olmasıdır. Beria yüksek mahkeme önünde yargılanacaktır. Beria tabii bu bildiri yayımlandığı sırada çoktan tutuklanmış ve bir hapishane hücresine konulmuştu. Bu adımın arkası gelecek 1953'ün Aralık ayındaki yeni bir bildiriyle Beria'nın mahkemece idam cezasına çarptırıldığı ve kurşuna dizildiği ilan edilecekti. Gizli servisin ve tüm polis güçleriyle iç güvenlik örgütlerinin şefliğini yapan ve yönetimin en güçlü adamlarından biri olduğu varsayılan Beria hakkındaki bu karar ve uygulamanın arkasında onun bir darbe hazırlığı içinde olduğu iddiası vardı. Ve bu iddia Beria'nın Stalin zamandaki tasfiye hareketlerinin bir kısmındaki rolünü hatırlatan batılı çevrelerde de olabilir diye yorumlanıyordu. Sovyetler Birliği'nde Beria'nın bu şekilde tasfiye edilmesinin arkasından yükselen yıldız Kruşçev oldu. Partinin birinci sekreteri ünvanıyla rakibi görünen diğerlerini aşama aşama geriletti. Molotov'dan başlayarak görevlerinden uzaklaşmalarını sağladı. Zaman içinde yetkilerini daha da arttıracak ve en yetkili tek adam haline gelecekti. Ama diğer tasfiyeler artık Beria'ya uygulanan kurşuna dizdirme gibi önlemlere ihtiyaç göstermeyecekti. Daha ılımlı yollardan gerçekleştirilecekti. Bu gelişmeden Batı blokunun da bir şikayeti yoktu. Çünkü Kuruşçev en azından başlangıçta Batı'ya karşı Stalin dönemine göre ılımlı sayılabilecek politikalar izliyordu. Ayrıca Stalin'in geçmişte yaptıklarını da eleştirmeye başlamıştı. Kısacası Sovyetler Birliği'ndeki o süreç en azından dünyanın bir kısmını bir dönem için biraz rahatlatmıştı. Savaş kaygılarını azaltmıştı, barış umutlarını arttırmıştı. Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni yönetimi de Sovyetler Birliği'nin yeni yönetimi karşısında nasıl davranacağı konusunda değerlendirmeler yapmaya başlamıştı. ABD'nin Avrupalı müttefikleri de öyle. Onlar da tabii gene ABD'ye danışarak o yeni yönetimin Avrupa'nın geleceğiyle ilgili düşüncelerinin ne olabileceğini araştırıyordu. Rosenbergler ölmeli mi? 1953'ün olayları arasında bir de Amerika'da Rosenberglerin idam edilmesi var. Dünyada büyük yankılar yapmıştı. Julius Rosenberg ile eşi Ethel Rosenberg hakkındaki soruşturma 1950 yılında başlamıştı. Karı kocanın Amerika'nın atom bombası yapımı ile ilgili bazı gizli bilgileri Sovyetler Birliği'ne ilettikleri iddia ediliyordu. O iddiayı kanıtlamak üzere birçok kişi sorguya çekilmişti. Aralarında Ethel Rosenberg'in erkek kardeşi David Greenglass da vardı. Aslında hakkında suç iddiası bulunan asıl sanık oydu. Greenglass, Amerikan Atom Merkezi'nde çalışan bir teknisyendi. Orada edindiği bilgileri Rosenberg'lere iletiyordu. Fakat soruşturma sırasında suçunu kabul etmiş, kız kardeşiyle kocasının da suçlu olduğu hakkında bilgiler vermişti. Bu yüzden hakkında istenen ceza bir çeşit pişmanlık indirimiyle hafifletilmişti. 15 yıl hapse mahkum edilmişti. Rosenberg'ler o suçu işlemişler miydi? İşlemişlerse niçin işlemişlerdi? Para için mi? Yoksa o işi atom bombasının gelişmiş hali Amerikalılarda var, Ruslarda yok. Bu dünyanın dengesini bozuyor, sosyalist rejimleri zayıflatıyor. O dengeyi kurmak gerekir gibi ideolojik bir nedenle mi yapmışlardı? Bunlar ortaya çıkan delillere, verilen ifadelere bakılarak tüm soruşturma ve dava sırasında sadece Amerikan kamuoyunda değil tüm dünya kamuoyunda tartışılmıştı. Şu belliydi, o sırada Sovyetler Birliği'nin şefi Beria'nın yönettiği gizli servisin Batı ülkelerinde casusluk için yetiştirilmiş elemanları vardı. Bunlar İngiltere'de olduğu gibi Amerika'da da faaliyet halindeydiler. Bunlardan bazılarının dolaylı yollardan Rosenberg'lerle ilişki kurdukları anlaşılıyordu. Rosenberg'lerin Green Glass'tan aldıkları bilgileri onlara iletmiş olmaları ihtimali vardı. Gazetelere o yolda bir takım bilgiler, bulgular yansımıştı. Birçok yayın yapılmıştı, daha da yapılacaktı. Fakat Rosenberg'ler hakkındaki iddiaların doğruluk derecesinden daha önemli olarak tartışılan soru şuydu. Rosenberg'ler idam edilmeli mi, edilmemeli mi? 1950'de tutuklanan sanıklar hakkında açılan dava 1951'in Temmuz'unda sonuçlanmıştı. Karar idamdı. Julius ve Ethel Rosenberg elektrikli sandalyeye oturtularak idam edileceklerdi. Bu karara dünyanın birçok yerinden tepkiler geldi. Sadece Sovyetler Birliği'nde ve müttefiklerinde değil, başta Fransa olmak üzere komünizmin yasak olmadığı Batı bloku ülkelerinde de büyük gösteriler yapıldı. Protestocuların hatırlattığı noktalardan biri şuydu. Bu olayla da ilgili olarak İngiltere'de yakalanan ve Sovyetler Birliği'ne ajanlık yaptığı kesin olarak saptanan casuslar vardı. Onlara verilen cezalar bile 10-14 yıl arasında hapis cezasıyla sınırlı kalmıştı. Barış zamanında bu gibi suçların önemi savaştaki gibi değildir. Ülkelerin yargı mercileri bunlara karşı daha insaflı davranabilirdi. Rosenberg'lerden çok daha ağır iddialarla suçlanan ajanların cezası 10-14 yıl hapis olursa, Rosenberg'lerin cezasının idam olması nasıl kabul edilebilirdi? Bu gösteriler aylarca sürdü. Amerika'da da aynı şekilde düşünenler vardı. Gerçi McCarthy döneminin koşulları altında düşüncelerini açıklamaları kolay değildi. Ama bunu yapanlar oldu. İdam cezasının infaz edilmemesi için hukuki ve siyasi yollara başvuruldu. Bunlardan netice çıkmadı. Sadece cezanın infazının bir süre için ertelenmesi sağlanabildi. İdamın önlenmesi için son çare Başkan Eisenhower'ın elindeydi. Fakat o da yapılan başvurulardan etkilenmedi. İdam onayını verdi. Ve Rosenberg'ler 21 Haziran 1953 günü New York'taki Sing Sing hapishanesinin elektrikli sandalyesine götürüldü. İnfazın dünyada uyandırdığı tepkiler gene büyük oldu. Olayla ilgili tartışmaların sonu gelmedi. Türkiye ise malum, o sırada Türk McCarthy'cilerin etkisinin fazla olduğu bir ülkeydi. Rosenberg'lerin idamına üzülenler elbette oldu ama bunlar kamuoyuna yansımadı. Kraliçeden daha fazla tanınan kadın. Evet, 1953'teki diğer olaylar. Aysel'le çok sık olmasa da zaman zaman yapabildiğimiz pastane sohbetlerinde sadece kendi konularımızı değil, Amerika ve Avrupa'daki bu Eisenhower'lı, Khrushchev'li, Rosenberg'li diğer konuları da konuşurduk. Fakat tabii Amerika'daki, Avrupa'daki diğer konular onlardan ibaret değildi. Her şeyden önce gittiğimiz filmlerde gördüklerimizle ilgili konular vardı. Leslie Caron ile Gene Kelly'nin Paris'te bir Amerikalısından, Gary Cooper ile Grace Kelly'nin kahraman şerifine kadar. O arada Gregory Peck ile Audrey Hepburn'in Roma tatilini hatırlıyorum. O yıl mı seyrettik, daha sonra mı bilmiyorum ama o filmi ben pek beğenmiştim. Audrey Hepburn galiba o filmdeki rolüyle Oscar da almıştı. Ama filmin beni asıl ilgilendiren yanı Hepburn'la arkadaşlık eden Gregory Peck'in gazeteci rolünü oynamasıydı. Onu bir meslektaş dayanışması içinde izlemiştim. 1953 yılında Ankara'da, herhalde İstanbul'da da Amerikan filmleri revaçtaydı. Türk sineması da yeni atılımların çabası içindeydi. Fakat şehrin iyi sinemaları programlarında Amerikan filmlerine daha fazla yer verirlerdi. Biz de fırsat buldukça o filmleri izlerdik. Sinema oyuncuları arasında da dönemin en gözde artisti Marilyn Monroe'ydu. O zamana kadar rol aldığı komedi filmleri de büyük ilgi toplamıştı. Ama Jane Russell'la birlikte çevirdiği Erkekler Sarışınları Sever filmi, başta Amerika olmak üzere tüm dünyada ona olan ilgiyi arttırmıştı. O filmi de o yıl mı daha sonra mı seyrettim bilmiyorum ama o da hafif bir komediydi. Biri esmer öteki sarışın, Marilyn Monroe, iki genç kızın münasip bir eş bulma hayaliyle giriştikleri eğlenceli maceralarla doluydu. Filmi seyredenlerin akıllarında o maceralar kalmasa bile Marilyn Monroe'nun güzelliği kalıyordu. Bir yandan masum bir güzellik gibiydi bu ama bir yandan da şuh yanı vardı. O zaman seksi kelimesi pek bilinmezdi, cinsi cazibesi var denilirdi. İşte öyle bir şeydi Marilyn Monroe'nun güzelliği. Monroe'nun özellikle erkek seyirciler üzerindeki bu etkisi, 20th Century Fox film şirketinin onu birinci derecedeki yıldızı olarak kabul etmesine ve bunu ilan etmesine yol açmıştı. Şirket o zaman çok yankılar yapan bir anketin sonuçlarını açıklamıştı. Buna göre Marilyn Monroe artık dünyada sadece Rita Hayworth'tan değil, İngiltere Kraliçesi Elizabeth'ten de daha fazla tanınıyordu. O zamanda kalan anılarımı bu kitabı yazarken kontrol ettim, şunları ekleyeyim. Marilyn Monroe 1926 doğumluymuş, yani o sıralarda 27-28 yaşındaydı. Daha sonra çevireceği Niagara filmi de büyük ilgi toplayacaktı. Monroe sonra bir başka şey dolayısıyla da ilgi odağı olacaktı. İkinci evliliğinden ayrıldıktan sonra basketbol oyuncusu Joe DiMaggio ile evlendi. Ünlü tiyatro yazarı, McCarthy dönemini eleştiren Cadı Kazanı'nın da yazarı Arthur Miller ile evlenecekti. Ondan sonraki hayatındaki talihsizlikleri ve genç yaştaki ölümü biliniyor. O sırada ise dünyanın başka ülkelerinde olduğu gibi Türkiye'de de en ünlü ve en sevilen sinema yıldızlarından biriydi Monroe.
29. ayrımın sonu. Sayfa 400.